Ayrım 24, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 253. Resepsiyon görevlisi aceleyle konuşmayı sona erdirdi. Sam almacı yerini bırakıp terasa çıktı. Lawrence denizi izlemeyi bırakıp iri gövdesini saklamak için taş duvarın önüne çömeldi. Bayan Booth ile Jim Beaumont sudan çıktılar, koltuklarında oturuyorlar. Latham aradı, koşucular öğleden sonra gelecekmiş. Ben de resepsiyonla görüştüm. Bakalım verdiğimiz haber yerine ulaşacak mı? Tucker koltuğa oturup dürbünü ve gazetesini eline aldı ve yüzme havuzunun kenarına dikti gözlerini. 10 saniye sonra arka kapıdan ceketli, kravatlı bir adam çıktı. Resepsiyon görevlisi havuz başında güneşlenen müşterileri selamlayıp, birkaç tanesiyle konuştuktan sonra kumsala inen merdivenlere yöneldi ve gözleriyle çevresini araştırdı. Sonra beyaz kumlara inip sağ taraftaki balıkçı kayıklarına yöneldi. Buruşuk beyzbol kepli polis memuru ile Coco Ruru satıcısına yaklaşmasını izledi Tucker. Satıcı adamın geldiğini görünce el arabasını kapıp uzaklaşmaya başladı. Polis olduğu yerde kalarak onu bekledi. Dürbündeki görüntüler Sam'e istediği bilgiyi vermişti. Boşa harcadığı zamana ve çabaya acıyordu polis memuru. Öylesine sıcak bir günde gereksiz yere yorulmuştu. Görevli motele geri dönerken memur da suyun kenarından batıya doğru ilerlemeye başlamıştı. Denizin getirdiği çöpleri araştıran adam görüntüsü kaybolmuş, hızlı hızlı yürüyordu artık. Başarılı bir sivil polis olamaz diye geçirdiği içinden Sam Tucker. Sahile inen yolda çıkardığı ayakkabılarını almak için acele ederken turistlerin bıraktığı artıklara hiç dönüp bakmamıştı. Charles Whitehall'un sol omzu üzerinden arşiv kutusunu açmasını izliyordu Alex. Asetilen kaynağının alevi kutunun kenarından ancak 3 milim içerideydi. Üst kapağı çatlayınca Charles alevi söndürüp kutuyu suyun altına tuttu. Kaynakçı gözlüklerini çıkararak küçük bir çekişle buharın yükseldiği kenara vurmaya başladı. Parçalar lavabonun içine dökülürken içindeki muşambaya sarılı paket göründü. Elleri hafifçe titreyerek paketi çıkarttı Whitehall. Masanın boş bir köşesine yerleştirip naylon bağlarını çözdü. Kenarındaki fermuarı açtı ve iki sayfa kağıdı dışarı çıkardı. Lambaya yaklaşırken Alex onu izliyordu. Whitehall'un gözlerinde garip bir ışık vardı. Kendini kurtarıcı sayan bir adamın heyecanı. Bir fanatiğin zaferi diye geçirdiği içinden Alex. Whitehall ağzını açmadan birinci sayfayı okuyup ona uzattı. Halidon sözcüğü, zaman içinde bozulduğundan kaynağını saptamamak çok güç olmuştu. Bu sözcük Afrika kökenli Ashanti kabilesinin üç ayrı kelimesinden oluşuyordu. Pearsall'ın eklediği hieroglifler Alex için bir anlam taşımıyordu. Kelimenin kökü olan laid of yine çizgisel olarak gösterilmişti. Elde taşınabilecek biçimde içi oyulmuş bir tahta parçasını anlatıyordu. Ormanların tepelerin ardına ses iletmek için kullanılan ilkel bir aletti laid of. Ses tonu üfleyen kişinin soluğuna ve üzerindeki çentiklerin neresine parmağını yerleştirdiğine bağlı olarak değişiyordu. Nefesli sazların temel ilkesi. Tarihsel paralellik Walter Pearsall'ın gözünden kaçmamıştı. Yerleşik biçimde yaşayan Maroon kabileleri savaşçılarıyla haberleşmek ya da beyaz düşman yaklaşırken alarm vermek için Abeng adıyla bilinen boynuzdan yapılma bir cins düdük kullanırlardı. Akuaba kabilesinin soyundan gelenler ise göçer olduklarından hayvansal ürünleri kolay elde edemedikleri için Afrika geleneklerine geri dönmüşler ve çevrelerinde en kolay bulunan madde olan ağacı kullanmışlardı. Kelime kökünü ilkel müzik aracı olarak saptadıktan sonra Pearsall'ın yapması gereken sesleri tanımlamak olmuştu. Ashanti, Koromanti kabileleri üzerinde yapılan çalışmaları tarayıp ilk olarak son heceyi keşfetmişti. Derin bir nehir akıntısını simgeleyen hieroglif suyun içindeki insan ya da hayvanın tehlikede olduğunu gösteriyordu. Seslendirilmesi bas tonunda bir haykırıştı ve fonetik olarak nıva olarak gösterilebilirdi. İlkel bulmacanın parçaları neredeyse tamamlanmıştı. Başlangıç hecesi olan Haye, Kokromante dilinde kabile tanrılarının meclisini tanımlıyordu. Haye, Leidov, Nıva. Ormanda tehlikeyi haber veren düdüğün alçak sesi tanrıların toplanması için bir yakarıştı. Akuaba'nın şifresi. Bu gizli anahtar bir yabancının ilkel kavime girmesini sağlayabilirdi. Hem ilkeldi hem de değildi. Halidon, haykıran sazın sesini rüzgarlar tanrılara taşıyordu. Doktor Pearson'ın adanın iyiliği için bıraktığı son armağandı bu. Jamaica'nın iyiliğini sağlamak için belirli bir güce ulaşmak ve işin içine katmak gerekiyordu. Bu gücü sorumluluğunu kabul etmesi için ikna etmek şarttı. Artık yalnızca geriye kokpit dağlarında birbiriyle bağlantısız yaşayan kabilelerden hangisinin Halidon olduğunu bulmak kalıyordu. Akuaba şifresine acaba hangisi yanıt verecekti? Belgenin sonunda Pearson'ın akademik kuşkuculuğu yine ortaya çıkmıştı. Halidon'un varlığından kuşku duymuyordu. Yalnızca söylentilerini duyduğu serveti ve yaşadığı topraklara bağlılığı gerçek miydi? Yoksa bunlar güncel gerçekler yerine yalnızca bir efsane miydi? Ya da bu efsane gitgide azalan servete ters orantılı olarak mı ortaya atılmıştı? Bunların yanıtı ancak kokpitte bulunabilirdi. McAuliffe ikinci sayfayı da bitirip Charles Whitehall'a baktı. Siyah faşist yerinden kalkmış Drex Hall tarlalarına açılan pencereden dışarıya bakıyordu. Arkasını dönmeden sanki Alex'in konuşmasını beklediğini hissetmiş gibi söze başladı.
Artık ne yapılması gerektiğini biliyoruz ama attığımız her adımdan emin olmalıyız. Yanlış bir hareket yaparsak Halidon'un çığlığı rüzgarlara karışıp yok olacaktır.
22. Kısım. Karavel tipi pervaneli uçak, Oraka Bessa'daki Boscobel havaalanına yaklaştı ve şiddetli rüzgarla savrulan yağmura karşı koymak için motorunu güçlendirip iniş pistine kondu. Ağır ağır küçük terminal binasına yanaştı. İki Jamaikalı hamal ellerinde şemsiyelerle uçağa doğru koşup merdiveni kapının altına yerleştirdiler. Biri eliyle uçağın gövdesine vurunca kapı ardına dek açıldı. İri yarı bir beyaz şemsiye önerisini geri çevirip üst basamaktan yere atladı ve yağmurun içinde çevresini kolaçan etti. Sağ eli ceketinin cebinden hiç çıkmadı. Uçağın kapısına dönüp başını sallayınca başka bir beyaz hızla merdivenden inerek terminal binasına koştu. Onun sağ eli de cebindeydi. İçeri girip çevresine bakındı ve çıkış kapısından otoparka doğru yürüdü. 60 saniye sonra bir deponun kapısını açtı ve Mercedes 660 limuzin lastikleri çamurda kayarak karavele doğru ilerledi. İki Jamaikalı hala ellerinde şemsiyelerle merdivenin başında bekliyordu. Mercedes uçağın yanında durunca çevresi siyah korumalarla sarılan Julian Warfield aşağıya indi. İkinci beyaz adam Mercedes'in kapısını açarken uçaktan ilk inen beyaz arabanın önünde durmuş, terminalden çıkan birkaç yolcuyu gözleriyle tarıyordu. Warfield arka koltuğa yerleşince Jamaikalı sürücü arabadan inip yerini ikinci beyaza bıraktı. Korna bir kez çalınınca arabanın önündeki beyaz son sürat koşup sürücünün yanına oturdu. Güçlü motorunun omurtusu arasında Mercedes karavelin kuyruğuna doğru geri gitti ve öne atılıp kapıdan çıktı. Arka koltuktaki Julian Warfield'ın yanında Peter Jensen ile karısı Ruth oturuyordu. Doğruca Peel Court'a gideceğiz, pek uzak sayılmaz dedi gözleri cap canlı parlayan ufak tefek sıska para babası. Ne kadar zamanınız var, dikkat çekmeyin. Dans şelalesine gitmek üzere bir araba kiraladık diye yanıtladı Peter. Dışarıda parkta bırakıp Mercedes'e bindik. En azından birkaç saatimiz var. Şelaleye gideceğinizi açıkça söylediniz mi? Hatta McAuliffe'i bile davet ettik. Warfield gülümsedi. İyi iş becermişsin Peter. Araba Oraka Bessa yolunda birkaç mili hızla aldı ve iki beyaz taş sütunun arasındaki kapıdan çakıllı yola girdi. Sütunların üzerindeki pirinç levhalarda Peel Court adı okunuyordu. Yolun sonundaki otoparkın ardında sahile bakan dik bir tepenin üzerinde tek katlı beyaz bir bina bulunuyordu. Görkemli yapının pahalı ahşaptan kapısı ve sayısız penceresi dikkat çekiyordu. Beyaz üniformalı yaşlıca bir siyah kadın onları karşıladı ve Julian Golden Head koyuna bakan verandaya doğru yürüdü. Üçü de koltuklara yerleşince Julian kadından içecek bir şeyler getirmesini istedi. Hafif bir romlu punch fena olmazdı. Yağmur diner gibiydi. Gökteki gri bulutların arasından sarı ve turuncu ışıklar görülmeye başlamıştı. Peel Court'u çok severim dedi Warfield. Huzur dolu bir yerdir.
Manzarası soluk kesiyor diye ekledi Ruth. Sahibi siz misiniz Julian?
Hayır hayatım ama satın almanın zor olacağını sanmıyorum. İstersen biraz dolaş, belki Peter'la ikinizi ilgilendirir.
Ruth gülümseyerek yerinden kalktı. Biraz dolaşayım.
Verandadan açık kahverengi mermer zeminli salona geçerken Peter bir süre karısının ardından baktı ve sonra Julian'a döndü. Konu bu kadar ciddi mi?
Ruth'un üzülmesini istemedim.
Sorumu yanıtlamış oldunuz.
Belki de. Bazı sıkıcı haberler geldi kulağımıza. MI5 ve buradaki kardeşi MI6 ile ilgili.
Peter iğne batırılmış gibi fırladı yerinden.
Bu noktanın halledildiğini sanıyordum.
Tümüyle halledilmişti, pasifleştirilmişti.
Alana bizim için yeterli olacak kadar pasifleştirildiği doğru ama Londra farklı.
Julian bir an susup kırışık ince dudaklarını büzerek derin bir soluk aldı.
Tabii ki araya girmek için hemen adım atacağız ama belki de şimdiden fazlasıyla ileriye gitmiş olabilirler. Ne de olsa eninde sonunda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu örgütü kontrol altına alabiliriz. Ancak beni şu andaki faaliyetleri tedirgin ediyor.
Peter Jensen veranda korkuluğunun üzerinden denize baktı. Yağmur tümüyle durmuş, güneş parlamaya başlamıştı.
Öyleyse iki tane düşmanımız var. Şu Halidon denen bilinmeyen güç ve İngiliz istihbaratı.
Doğru. En önemli konu da ikisini tümüyle birbirinden ayrı tutmak, anlıyor musun?
Jensen bakışlarını yaşlı adama çevirdi.
Elbette, tabii eğer şimdiden güç birliğine girişmedilerse.
Girişmediler.
Bundan emin misiniz Julian?
Evet. Halidon'un adını ilk olarak MI5 uzmanlarından öğrenmiştik. Dunstone'un maaş bordrosunda çok çeşitli kesimden insanlar vardır. Eğer aralarında bir temas kurulsaydı bunu duyardık.
Jensen yine bakışlarını denize çevirdi.
Niçin? Niçin bu adama 2 milyon dolar teklif edildi?
Dosyasında bunu belirtecek bir tek ipucu yok.
McAuliffe hükümetin işe karışmasına hep kuşkuyla bakıyor. Bu konuda çok duyarlı. Size onu önermemin nedenlerinden biri de buydu.
Evet dedi Warfield kaygısızca. McAuliffe senin fikrindi Peter. Beni yanlış anlama, seni sorumlu tutmuyorum. Yaptığın seçimi ben de onayladım. Dün akşam ve bu sabah olanları anlatsana.
Jensen gördüklerini ayrıntılarıyla anlatırken denizin ortasına açılan balıkçı teknesini ve motel odasından tıbbi gereçlerin çıkarılışını da eklemeyi unutmadı. Eğer bu bir MI6 operasyonu ise son derece beceriksizce yapılmıştı. İstihbaratın motellere ya da balıkçı teknelerine gelene dek bir sürü farklı yöntemleri ve kullanımına sunulmuş yerleri vardır. Neler olup bittiğini bir öğrenebilseydik.
Öğrendik. Daha doğrusu öğrendiğimizi sanıyoruz.
Dün gece Pearsall adında beyaz bir antropoloğun sahilden 10-12 mil içerideki evine girenler olmuş. Bildiğimiz kadarıyla iki adam ölmüş.
Yaralılar da olabilir tabii. Görevliler bunun soygun olduğunu söylüyorlar ama aslında değildi.
Bu ismi biliyorum.
Bilmen gerekir. Toprak müdürlüğüne şu saçma alım dilekçesini veren üniversiteli radikal.
Ah tabii. Neredeyse kokpitin yarısını almak istiyordu. Ancak aylar önceydi bu. Deliydi o adam.
Jensen piposunu yakarken avucunda sımsıkı kavramıştı.
Yani işe karışan üçüncü bir taraf daha var.
Ya da ilk ikisinden biri Peter.
Nasıl olur? Ne demek istiyorsunuz?
MI6 olamayacağını söyledin sen ama Halidon olabilir.
Jensen yaşlı adama baka kaldı.
Eğer öyleyse McAuliffe iki kampla da işbirliği yapıyor demektir. Belki de McAuliffe izin vermediği için istihbarat onlarla temas kuramadı.
Genç adamın karakteri çok karmaşık.
Yaşlı adam elindeki bardağı koltuğunun yanındaki sehpaya bıraktı. Dönüp veranda kapısından içeri doğru baktı. Jamaikalı hizmetçiyle konuşan Ruth Jensen'ın sesi geliyordu. Warfield tekrar Peter'a döndü ve beyaz hasır masanın üzerindeki kahverengi deri çantayı işaret etti.
''Bu senin için Peter. Lütfen git getir.''
Jensen yerinden kalkıp masaya yaklaştı ve genellikle iş adamlarının kullandıklarından biraz daha küçük ve derin olan çantaya baktı.
Şifreli kilitlerle güvence altına alınmıştı.
Şifre nedir?
Sol taraftaki 3 tane 0, sağ ise 3 tane 5. Şifreyi istediğin gibi değiştirebilirsin.
Peter eğilip minik rakamları oynatmaya başladı. Bu arada Warfield sözlerini sürdürdü.
''Yarın adanın iç kesimine doğru yola çıkacaksınız. Her şeyi öğrenmeye çalış. Onu kimlerin görmeye geldiğini öğrenmeyi de ihmal etme. Birilerinin geleceğinden kesinlikle eminim. Biriyle gerçekten temas kurduğunu anladığın zaman Ruth'u hastalık bahanesiyle uzaklaştırıp bilgilerini bize aktar.'' ''Ve sonra Peter, onu öldürmek zorundasın. McAuliffe kilit adam.'' Onun ölümü iki tarafı da paniğe uğratacaktır. Biz de bu arada öğrenmemiz gereken her şeyi öğreneceğiz.
Jensen deri çantayı açtı. Yeşil kumaşın üzerinde yepyeni bir Luger tabanca duruyordu. Tetiğin altındaki seri numarasının kazındığı yerdeki matlık dışında pırıl pırıl parlıyordu. Silahın yanında bir ucu yivli 12 santimlik silindir vardı.
Sessizlik.
''Benden hiç böyle bir şey istememiştiniz Julian. Asla bunu istememelisiniz.''
Jensen dönüp Warfield'a baktı.
''İstemiyorum Peter. Emrediyorum. Dunstone şirketi sana her şeyi verdi. Şimdi de daha öncekilere hiç benzemeyen bir biçimde sana ihtiyaç duyuyor. Bunu yapmak zorundasın.''
24. Ayrımın Sonu. Sayfa 261.